Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Karilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismillahirrahmanirrahim. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden, şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise, ya da takvayı emrettiyse, gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise, o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. İran Radyo Podcast Yaratılış kitabındaki kayıtlı şecereye, su ağacı göre Hazreti İbrahim'in soyu 20 nesil sonra Hazreti Adem'e kadar uzanmaktadır. Ancak Hazreti İbrahim'in gençlik yıllarının hikayesi Tevrat'ta da yer almamaktadır. Tahran'dan herkese selamlar. Tüm Milletlerin Ahmedi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını da takip edebilirsiniz. Bu podcast'te son peygamberin izini Tevrat, İncil ve Kur'an'ın kutsal metinlerinde de arıyoruz. Bugün birlikte put kırma anlatısı, oğlunu kurban etme hadisesi ve ilk doğanların gelenekleri arasından Tevrat'tan doğup Ahmet'in peygamberliğinde tezahür eden bir ahdin gizli ve açık yönlerini de ele almak istiyoruz. Hep birlikte dinleyelim. Yaratılış kitabında yer alan soy ağacına göre İbrahim'in nesebi 20 nesil sonra Adem'e ulaşmaktadır. Tevrat açıkça İbrahim'in babası Tarah'ın putperest olduğunu da bildirir. Ancak o Hazret'in putperestlikle mücadelesine doğrudan değinmez. Buna karşın ünlü Yahudi tarihçi Yusef Flavius, Kadim Asıllar adlı kitabında İbrahim'in hayatının bu bölümünü kaydetmiştir. O açık bir şekilde İbrahim'in tapınağına girerek tüm putları, heykelleri ve ikonları kırıp parçaladığını ve bu şekilde Allah'a olan aşkı ve sevgisini de gösterdiğini belirtiyor. Nemrut İbrahim'in ateşe atılmasını emretmiştir. Ancak Allah'ın emriyle İbrahim bu ateşten sağ ve sağlam bir şekilde çıkmıştır. Daha sonra babası ve yeğeni Lut ile birlikte yurdunu terk etmiş ve Mezopotamya'da bir şehir olan Harran'a doğru yola koyulmuştur. Hazreti İbrahim Allah'a mutlak bir itaat ve tam bir teslimiyet ile yurdunu terk ederek, onun emriyle uzun ve şaşırtıcı bir yolculuğa çıkmıştır. Flavius'un kitabında aktardığı bu bilgiler, ilginç bir şekilde bu peygamberin hayatının Kur'an'daki anlatımı ile örtüşmektedir. Kutsal kitaplar, Tevrat, İncil ve Kur'an'ı okuyanlar, büyük peygamber Hazreti İbrahim ve onun oğulları İsmail ve İshak'la ilgili kıssaya aşinadırlar. Ancak Hazreti İbrahim'in hayatında anlatılan tüm kıssalar arasında bir tanesi hepsinden daha göze çarpmaktadır. Oğlunu kurban etme kıssası. Tevrat'a göre Hazreti İbrahim'in ilk oğlu, onun 86 yaşında olduğu bir zamanda dünyaya gelmiştir ve kurban olayı İbrahim'in 100 yaşını geçtiği bir dönemde gerçekleşirmiştir. 80 yıldan fazla bir süre doğumu beklenen ve artık gençlik çağında olan bir evladı kurban etmek, hem de baba yaşlanmış ve bütün ümidi genç oğluna bağlı iken gerçekten zor ve dayanılmazdır. Hz. İbrahim aleyhisselam tüm bozulluklara rağmen Allah'a tam bir iman ile bu yola adım atmıştır. O, kulluğunu Allah'a ispat etmek için ilahi emre uyarak sevgili oğlunu kurban etmeye hazır olur. Ta ki dünyaya ve dünyaya dair olan hiçbir bağlılığı olmadığını ve tüm hayatını Allah'a kulluğa adadığını da göstersin. Bazı eski geleneklerde de Tevrat metnine göre İbrahim'in yaşadığı yer alan Kenan bölgesi dahil olmak üzere çocuk kurban etmek bir ibadet ritüeli olarak yaygındı. Kenanlı bazı kabileler özellikle Moloh adlı tanrıları için çocuklarını kurban ederlerdi. Moloh ateş ve insan kurbanları ile ilişkilendirilen bir tanrıydı. Ona çocuk kurban etmek, bu tanrıya teslimiyet ve fedakarlığın bir sembolü olarak kabul edilen bir ibadet biçimiydi. Moloh gelenekte kolları açık olan tunç ya da metal bir heykel şeklinde tasvir edilirdi. Heykelin içinde ateş yakılır. Çocuklar da onun kucağına yerleştirildi. Tevrat'ta da bu ayinin İsrailoğullarının ileri gelenleri arasında da yaygın olduğuna da işaret eden kıssalar bulunmaktadır. 1. Krallar kitabı 7. bölüm 11. paragrafta Hazreti Süleyman'ın yaşlılığında Amonluların putu olan Moloh için bir ibadethane inşa ettirdiği belirtilmektedir. Yeremya kitabının 35. bölümünün 32. paragrafında ise Yahudilerin de Moloh için kurbanlar sunduklarından bahsediliyor. Hakimler kitabı 11. bölüm 30. paragrafta meşhur Yeftah kıssası da anlatılmaktadır. Yeftah güçlü ve kuvvetli bir komutandır ve İsrailoğullarının da düşmanları mağlup eder. Savaşa başlamadan evvel şöyle bir adakta bulunur. Eğer savaşta galip gelirse, dönüşünde onu karşılayan ilk kişiyi kurban olarak sunacaktır. Döndüğünde onu karşılayan ilk kişi ise kendi kızı olur. Sonuçta Yefta adakta bulunduğu için kızını yakamalık kurban olarak sunar. Bu aynen Tevrat'ta çok daha eski örneklere de bulunuyor. Hazreti Nuh'un kavmi de Allah'ın buyruklarına da karşı gelmeleri ve taşkınlıkları sebebiyle göksel bir felakete uğramış ve büyük bir tufana da kapılmışlardır. Yaratılış kitabı 8. bölüm 20. paragrafta şu şekilde de geçer. Azabın sona ermesi ve tufanın dinmesinin ardından Hazreti Nuh, Yehova için bir sunak inşa etti ve her temiz hayvandan ve her temiz kuştan da yakmalı kurban sundu. Kenanlılar arasında kurban geleneği özellikle ilk doğanla mahsustu. Her kişi ve aile Moloch putuna kurban sunmak istediklerinde bu kurbanı kendi ilk doğanları arasından seçmek zorundaydı. Bu kurban kişinin kendi ilk doğan çocuğu ya da ona ait hayvanların ilk doğanı olabilirdi. İlginçtir ki Tevrat'ta da Tanrı ilk doğanları kendisi için de kutsamış ve onları da kendisine ait saymıştır. Çıkış kitabı 13. bölümde şöyle denmektedir. Ve Rab Musa'ya dedi, her ilk doğanı bana adak olarak ayır. İsrailoğullarından gerek insandan gerek hayvandan olan her ilk doğan bana aittir. Aynı kitabın 2. bölümde de şöyle yazılır. İlk doğan oğullarını bana ver. Aynı şekilde sığırlarının ve koyunlarının ilk doğanlarını da 7 gün annesinin yanında kalsın. 8. gün onu bana sun. Yahudiler İsrailoğullarının ilk doğanlarının kutsanmasının bu kavmin Mısır'dan çıkışı olayına dayandığına inanırlar. Tevrat metnindeki hikayeye göre Hazreti Musa Allah tarafından İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarmakta görevlendirildiğinde Firavun buna karşı çıktı ve bu işi de engelledi. Firavun'un Allah'ın buyruğuna karşı gelmesi ve isyanı nedeniyle tüm Mısır halkı çeşitli belalarla karşı karşıya kaldı. Bu belaların 10.'su ve sonuncusu bir gecede tüm Mısırlıların ilk doğanlarının ölmesiydi. Bu azaptan İsrailoğullarının da çocukları kurtulmuştu. Çıkış kitabı 12. bölümde Allah 10. azaptan önce İsrailoğullarına her ailenin bir kuzu kurban etmesi ve evlerinin de girişini bu kuzunun kanı ile sıvamasını emretmiştir. Böylece kurban sayesinde çocukları Allah'ın azabından da kurtulmuştur. Bu azaptan sonra Firavun bizzat Musa'dan halkını Mısır'dan çıkarmasını ister. Yahudiler her yıl bu günü kutlarlar ve ona geçmek anlamında olan fış ya da Pesah bayramı da derlerler. Onların inancına göre Allah o gün onların ilk doğanlarının canını bağışlamıştır. Ve işte bu tarihten itibaren Yahudi dininde ilk doğanların kurban edilmesi de kınanmıştır. Allah, Tevrat'ta İsrailoğullarına ilk doğanlarını da kurban etmek yerine fidye vermelerini de emretmiştir. Sayılar kitabı 18. bölüm 15-16. paragraflarında da şöyle denmektedir. İsrail'de doğan her ilk doğan benimdir. Ama sen onları fidye ile geri alabilirsin. Her erkek ilk doğanın fidyesi 5 şekel gümüş olmalıdır. Tevrat'ta ise ilk doğanların kutsanması onların Allah'a adanması anlamına gelir. Ancak doğrudan kurban edilmeleri yasaklanmıştır ve onun yerine Allah fidye ve bedel belirlemiştir. Bu yerine geçme geleneği Hazreti İbrahim'in büyük sınavı hikayesinde de geçer. O Allah tarafından ilk doğanını Allah için kurban etmekle emrolunmuştur. Ancak her şey kurban için hazır olduğunda Hazreti İbrahim bıçağı oğlunun boğazına koyduğunda ilahi emir geldi. Dur, biricik oğlundan elini çek. Tevrat'a göre bu sırada İbrahim boynuzları ağaç dallarına takılmış bir koç gördü ve anladı ki Allah bu koçu oğlunun fidyesi olarak göndermiştir. Bu olayda önemli nokta kurban geleneği ya da kurban yerine fidye verilmesinin yalnızca ilk doğanlara özgü olduğudur. Dolayısıyla İbrahim'in büyük sınavı olayında da meselenin ilk doğan olan yani İsmail'in kurban edilmesiyle ilgili olduğunu söylemek mümkündür. İbrahim'in kurban edeceği kişinin ilk doğan olması Tevrat'ta geçen biricik oğul ifadesiyle belirtilmiştir. Takvim kitabı 22. bölümde de Allah bu büyük sınavı anlattığında da bu kurbandan 3 kez biricik oğul olarak söz eder. Aynı bölümün 2. ayetinde Tanrı İbrahim'e şöyle emreder. Biricik oğlunu al ve onu yakmalık sunu olarak kurban et. 12. bölümde şöyle denir. Melek dedi. Bıçağı yere bırak ve oğluna zarar verme. Artık biliyorum ki sen Tanrı'dan korkuyorsun. Çünkü biricik oğlunu benden esirgemedin. Ve yine 16-18. bölümlerde de şöyle denmekte. Rab diyor ki, kendi adıma and içiyorum. Bunu yaptığın biricik oğlunu esirgemediğin için seni fazlasıyla kutsayacağım. Soyunu göklerin yıldızları, kıyıların kumu kadar çoğaltacağım. Soyun düşmanlarının kentlerine mülk edinecektir. Soyunun aracılığıyla yeryüzündeki bütün uluslar kutsanacaktır. Çünkü sözümü dinledin. Aynı kitabın 16. ve 21. bölümlerine göre İsmail, İbrahim'in ilk oğludur ve İshak'tan da 14 yaş büyüktür. Bu nedenle İbrahim'in biricik oğlu tanımına uyan tek kişi İsmail'dir. Söz konusu işaretlere rağmen bugün elimizde bulunan Tevrat metni açıkça İshak'ı İbrahim'in kurban edeceği kişi olarak tanıtmaktadır. Tevrat'taki bu ifadelerdeki ikililik birçok dürüst kağıdı müfessirin bugün mevcut olan Tevrat metninde de tahrifat olduğu gerçeğini kabul etmelerine yol açmıştır. Bu müfessirlerden biri Benjamin Keldani adlı psikopostur. Kendisi Tevrat ve İncil'de de Muhammed adlı kitabı da yazmıştır. Kendisi bugün elimizdeki Tevrat metninde tahrifatlar ya da değişiklikler yapıldığını ve bunun da birçok gerçeğin gizlenmesine de sebep olduğunu savunuyor. Bu gerçeklerden biri de kurban edilmek istenen kişinin İsmail olduğudur. Yahudiler bilinçli ya da bilgisizlikle İsmail'in kurban edilmesini inkar ederler ki onun ilk doğanlık hakkını ve peygamberlik mirasını inkar etmiş olsunlar. Psikopos Benjamin Keldani inanır ki İsmail'in ismi Tekvin kitabının 20. bölümünün 1., 2., 6. ve 7. fıkralarından silinmiş ve onun yerine İshak'ın ismi yerleştirilmiştir. Bu yersiz değişikliğin yapılması biricik oğlun vasfının hala Tevrat ayetlerinde de korunmuş olmasına rağmen aslında İsmail'in varlığını inkar etmek ve Allah'ın İbrahim ve İsmail ile yaptığı açık ahdi inkar etmek anlamına gelmektedir. Tevrat'ın bu bölümünde Allah açıkça şöyle der: "Çünkü yegane oğlunu benden esirgemedin. Zürriyetini gökyüzündeki yıldızlar ve deniz kenarındaki kumlar gibi çoğaltacağım." O halde çoğaltma vaadi İsmail'e dönmektedir. Bunun dışında çoğaltma kelimesi aynen Allah'ın meleği tarafından çölde İsmail'in annesi Hacer'e söylenen kelimenin tekrarıdır. Tekvin kitabı 16. bölüm 10 ila 12. fıkralarda Allah'ın meleği Hacer'e şöyle der: "Senin soyunu öyle çoğaltacağım ki kimse sayamayacak." Önceki bölümde demiştik ki Yahudiler İsmail'in sadece ilk doğan olma hakkından değil, aynı zamanda İbrahim'in resmi çocuğa sayılma hakkından da yoksun olduğunu ileri sürmektedir. Çünkü annesi cariyeydi veya İbrahim'in sevdiği eşi değildi. Önceki bölümde de bu iddiayı da hem mantıklı gerekçelerle çürüttük hem de Tevrat'tan bir delil sunduk. Ancak burada da şunu söylemek gerekir ki Tevrat'a göre Allah veya vahiy meleği Hacer ile, yani İsmail'in annesiyle ilk kez konuşmuştur. Birincisi, İsmail doğmadan evvel Hacer Sara'nın kötü davranışlarından kaçıp çöle sığındığında ve ikincisi ise 15 yıl sonra Sara'nın isteğiyle kendisi ve oğlu evden çıkarıldığında. Her iki durumda da vahiy meleği Hacer'e hitap etmiş ve ona bereketli ve kalabalık bir nesil müjdelemiştir. Bu ise Tevrat'ın hiçbir yerinde de vahiy meleğinin ya da Allah'ın Sara ile doğrudan konuştuğuna dair bir bilgi bulunmamasına da rağmendir. Bu Tevrat işaretleri de Hacer'in her ne kadar cariye olsa da Allah katında yüksek bir konuma sahip olduğunu da göstermektedir. Yaratılış kitabının 21. bölümünde Sara'nın İbrahim'den Hacer ve oğlunu evden çıkarmasını istediğinde İbrahim'in çok üzüldüğü yazılıyor. İbrahim'in Hacer'i kovmaktan duyduğu bu üzüntü, Yahudilerin iddiasının aksine Hacer'in İbrahim nezdinde sevilmiş olduğunu da gösterir. İbrahim aleyhisselam Hacer'in olduğunu kendi oğlu biliyor. Bu nedenle bu gerçeği inkar etmek, Allah'ın peygamberinin isteğini inkar etmek anlamına gelir. Piskopos Benjamin Keldane, Tevrat'ı yeniden yazan Yahudiler İsmail'e düşmanlıkta bunlarla yetinmediklerini de savunuyor. Onun araştırmaları Tevrat'ın İbranice metninde Tekvin kitabının 16. bölümünde İsmail'i tanımlamak için kullanılan kelimenin İbranice kökenli para kelimesinden de türediğine ve bunun Arapça'da çoğalma anlamına gelen vufur ve Farsça'da dolu ya da çok anlamlarına da geldiğini ortaya koymuştur. Ancak sonradan Tevrat'ı yeniden yazanlar bu kelimeyi değiştirmiş ve vahşi eşek veya vahşi olarak tercüme etmişlerdir. Bu nedenle şimdi bir internet Tevrat versiyonunu açıp Tekvin kitabının 16. bölümünün 12. ayetini okursanız İsmail'in vahşi bir adam olarak tanımladığını göreceksiniz. Oysa aslında Allah İsmail'i bereketli veya çok olarak tanımlamıştır. Bu tercüme İbranice metinle uyumlu olup Tevrat'ın İsmail'le ilgili diğer bölümleriyle de daha tutarlıdır. Örneğin Yaratılış kitabının 17. bölümünün 20. ayetinde Allah İbrahim'e şöyle demektedir. İsmail'le ilgili dileğini işittim. İşte onu bereketlendireceğim ve onu çokça çoğaltacağım. Bu ayette çok olarak çevrilen kelime ise daha önce bahsettiğimiz İbranice para kelimesinden de türetilmiştir. Böyle değişiklikler her dürüst ve Allah'tan korkan insan için utanç verici ve inkar edilse bir şeydir ve elbette gerçeğin söylenmesini istemeyen bazı özel kişilerin kötü niyetini de göstermektedir. Piskopos Keldane'nin araştırmaları dikkate değer pek çok nokta sunmaktadır. Bu yüzden bizi takipte kalın. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın yaşamının bir başka bölümünü ele almak istiyoruz. Geçen bölümlerde Hazreti Musa Aleyhisselam'ın tüm büyük mucizelerine rağmen Firavun gaflet uykusundan uyanmadığını ve söz konusu mucizeleri sihir ve büyü niteliğini anlattık. Firavun danışmanlarının önerisi üzerine Mısır'ın dört bir yanına adamlarını gönderdi ve Hazreti Musa ile kader belirleyici bir mücadele için usta sihirbazlarını getirmelerini emretti. Sihirbazların belli bir günde belli bir yerde toplanmaları kararlaştırıldı. O gün geldi ve Firavun'un adamları insanları bu mücadeleyi sergilemeye çağırdı. Bu hareket Firavun'un zaferinden emin olduğunu gösteriyordu. O gün kalabalık mücadele arenasında toplandı ve bu büyük tarihi mücadeleyi izlemeye başladı. Firavun ve adamları da arenada yerini aldı. Sihirbazlar geldiklerinde Firavun'a, "Şayet biz üstün gelirsek muhakkak bize bir ücret vardır değil mi?" dediler. Firavun cevap verdi. "Evet, o takdirde hiç şüphe etmeyin, gözde kimselerden olacaksınız." Her şey hazırlandığı vakit sihirbazlar büyük bir kibirle şöyle dedi. "Ey Musa!
İlkin sen mi asanı atacaksın, yoksa biz mi atalım? Hazreti Musa da onlara ilkin siz atın dedi. Bunun üzerine sihirbazlar sihir yapmak üzere getirdikleri ipleri ve asaları arenanın ortasına attı. Sihirbazların yaptığı sihir yüzünden arenaya attıkları ipler ve asalar hareket eder gibi gözüktü. Sihirbazlar bu sihirleriyle insanları gözünü büyüledi ve içlerine büyük korku ve dehşet salarak büyük bir sihir yaptı. Firavun ve adamları bu durumu görünce büyük bir mutluluk duygusuna kapıldı. Ancak arenanın öbür tarafında Hazreti Musa ve kardeşi Harun kalabalığın karşısında duruyordu. O sırada Hazreti Musa'nın gönlüne hafif bir korku girdi ve sapkınların zafer kazanması ve insanları kandırmalarından endişe etti. O sırada Yüce Allah Hazreti Musa'nın yardımına geldi ve şöyle buyurdu. Korkma dedik. Üstün gelecek olan kesinlikle sensin. Sağ elindekini at da onların yaptıklarını yutsun. Yaptıkları sadece bir büyücü hilesidir. Büyücü ise nereye varsa, ne yapsa iflah olmaz. Şimdi sıra ilahi mucizenin gücünü göstermek üzere Hazreti Musa'daydı. Hazreti Musa asasını yere attı. Asa bir anda korkunç bir ejderhaya dönüştü. Ve hızla sihirbazların tüm iplerini ve asalarını ve sihir aletlerini yuttu. İşte burada hak çehresi aşikar oldu ve batılın acizliği ortaya çıktı. Mücadeleyi seyretmeye gelen bazı insanlar dehşet içinde kaçmaya başladı. Bazıları da hedefsiz bir şekilde bağırıyordu. Ortalıkta büyük bir gürültü ve hengame koptu. Firavun ve adamları da bu acayip manzara karşısında büyük korkuya kapıldı. Hazreti Musa'nın bu mücadeleyi kazanması ile beraber hiç kuşkusuz Firavun düzeni ağır bir darbe aldı. Öte yandan sihirbazlar Hazreti Musa'nın yaptığı işin sihir ve büyünün çok çok ötesinde bir amel olduğunu ve hiçbir insanın böyle bir şeyi yapamayacağını fark etti. Bu gerçekte ilahi bir mucize ve Hazreti Musa da Allah'ın elçisiydi. Bu yüzden sihirbazların arasında büyük bir değişim yaşandı ve hepsi yegane Allah'ın huzurunda secde ederek şöyle dedi. Biz alemleri yaratan Allah'a iman ettik. Hani Musa ve Harun'un Rabbi olan Allah'a. Sihirbazlar hiçbir şeyden korkmadan açıkça iman ettiklerini beyan etti. Sihirbazların bu ani çarkı ve Hazreti Musa'ya iman etmeleri Firavun için hiç beklenmedik bir hareketti. Firavun sihirbazların Hazreti Musa'nın Rabbine iman etmesinin halkın üzerindeki etkisini çok iyi biliyordu. Bu yüzden sihirbazlara şöyle dedi. Ben size izin vermeden ona iman ettiniz ha? Demek ki size sihiri öğreten büyüğünüzmüş o. Ama şimdi size yapacağımı görecek ve bileceksiniz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama kestireceğim, hepinizi astıracağım. Bir ömür cahillik ve sapkınlık içinde yaşadıktan sonra, hakikati bulan sihirbazlar ise Firavun'a şöyle karşılık verdi. Seni bize gelen açık açık mucizelere ve bizi yaradana tercih edemeyiz. Öyleyse yapacağını yap. sen ancak bu dünya hayatında hükmünü geçirebilirsin. Bize hatalarımızı ve senin bize zorla yaptırdığın büyüyü bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah mükafatı en hayırlı ve cezası en sürekli olandır. Hazreti Musa'nın o arenadan zaferle çıkmasının ardından davetinin sesi tüm Mısır'da yayıldı. Öte yandan Firavun da Hazreti Musa'nın bu acayip mucizeler ile baş edemeyeceğini anladı. Ve bu yüzden Hazreti Musa'nın tevhid daveti için yol açıldı. Bu hadisenin üzerinden yıllar geçti. Ve Hazreti Musa insanları tevhide davet ediyordu. Ta ki bir gün Yüce Allah tarafından Hazreti Musa'ya yeni bir emir ulaştı. Peki neydi bu emir? Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz diye vahyettik. Bunun üzerine Hazreti Musa gece vakti ve düşmanların gözünden uzak bir şekilde İsrail oğullarına hareket etmelerini emretti. Ancak Firavun Hazreti Musa'nın bu hareketinden haberdar oldu. Firavun adamlarını başka kentlere gönderdi, böylece büyük bir ordu tedarik görmeye başladı. Gerçekte Firavun, Hazreti Musa ve İsrailoğullarının Mısır'dan çıkmalarına mani olmak istiyordu. Firavun ve ordusu gece yarısı İsrailoğullarını takip etmek üzere yola çıktı. Ve sabah vakti güneş doğarken Hazreti Musa ve izleyenlerine yaklaştı. İki grup birbiriyle karşılaştıklarında İsrailoğulları şöyle dedi: Firavun'un ordusu mutlaka bizi ele geçirir ve pençelerinde esir olacağız. Karşımızda deniz ve azgın dalgaları ve ardımızda Firavun'un tam donanımlı kana susamış ordusu var. Ancak Hazreti Musa gayet sakin ve emindi ve dehşete kapılan İsrailoğullarına şöyle dedi: Asla! Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yol gösterecektir. İsrailoğullarının kaderini belirleyecek o hassas anda birden bir ferman geldi. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz derhal yarıldı. 12 yol açıldı. Her bölük koca bir dağ gibi oldu. İsrailoğulları denizde açılan güzergaha girdi ve sağ salim karşı kıyıya geçti. Firavun ve ordusu bu manzara karşısında şaşkına döndü. Fakat yine de kibirleri bu ilahi mucizeyi anlamalarına izin vermedi. Firavun ve ordusu Hazreti Musa ve İsrailoğullarını takip etmeye kalkıştı. Bu kez kendilerinin nihai kaderine doğru ilerledi. Onlar da İsrailoğullarının geçtiği güzergaha girdi. Fakat bu an onların yaşamının son anı olduğunun farkında değillerdi. İsrailoğullarından son kişi de denizden çıkınca Firavun ve adamları denizde açılan güzergaha girdi. Ve bu kez ilahi emir üzerine azgın sular eski haline döndü. Ve birden korkunç dalgalar Firavun ve ordusunun başına dökülmeye başladı ve hepsini tarumar ederek yok etti. Bir anda her şey bitti ve İsrailoğulları kölelikten kurtuldu, zalim ve cani hükümdar Firavun'un dosyası da ebediyen kapandı. Firavun'un helak olması ve İsrailoğullarının kurtulmasının ardından bu kavim birçok macerayı geride bıraktı. Bu maceralardan biri Hazreti Musa'nın Allah'a ibadet etmek üzere Tur Dağı'na çıkma macerasıydı. Gerçekte Hazreti Musa'nın Tur Dağı'na gitmesi ve orada 30 gün ibadet ettikten sonra Tevrat kitabelerini ve hükümlerini getirmesi gerekiyordu. Hazreti Musa Tur Dağı'na çıkmadan önce kardeşi Harun'a şöyle dedi: "Sen kavmimin arasında benim halefim ol ve onları ıslah etmeye çalış ve fasıkların yolunu izleme." Bu sözlerin ardından Hazreti Musa Tur Dağı'nın yolunu tuttu ve orada 30 gün kaldı ve Allah'a ibadet etti. 30 gün sonra Yüce Allah'ın emri üzerine bu süre 10 gün daha uzatıldı. 40 gün tamamlanınca da Yüce Allah o mekanda şeriatini ve ahkamını Hazreti Musa'ya nazil etti. Allah, "Ey Musa," dedi, "ben risaletimle sana verdiğim görevlerle ve sözlerimle seni insanların başına seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol." Öte yandan Hazreti Musa'nın yokluğu 30 günü aşınca İsrailoğulları o Hazretin sözünü tutmamakla suçladılar. Bu arada Samarya adında sahtekar biri Hazreti Musa'nın yokluğundan yararlanarak insanları kandırdı. Samari bir bozağı heykeli yaptı ve İsrailoğullarını bozağa tapmaya davet etti. Yüce Allah Tur Dağı'nda Hazreti Musa'yı İsrailoğullarının Samari tarafından saptırıldığından haberdar etti. Bunun üzerine Musa öfkeli ve üzüntülü olarak kavmine döndü. "Ey kavmim," dedi, "Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Şu halde size zaman mı çok uzun geldi? Yoksa üstünüze Rabbinizin gazabının inmesini mi istediniz ki bana olan vaadinizden döndünüz?" Gerçi Hazreti Musa'nın halefi Harun, İsrailoğullarını sapmaktan korumak için çok çaba harcadı ama tüm çabaları boşa çıktı ve halk ona karşı çıkarak bozaya tapmaya devam edeceklerini, Musa dönünce onun yargıda bulunmasını isteyeceklerini söyledi. Hazreti Musa döndükten sonra kardeşi Harun'a itiraz ederek sordu: "Onlar sapınca hangi şey beni izlememene mani oldu? Acaba emrime asi mi geldin?" Harun, "Ey annemin oğlu," dedi, "saçımı sakalımı yolma, ben senin İsrailoğulların arasına ayrılık düşürdün. Sözümü tutmadın demenden korktum." Aslında Harun'un demek istediği şuydu ki eğer İsrailoğullarıyla çatışsaydı Hazreti Musa'nın emrine aykırı hareket etmiş olacaktı. Harun şöyle dedi: "Bu kalabalık beni zayıf konuma düşürdü ve neredeyse beni öldüreceklerdi." Böylece Harun susuzluğunu ispat etti. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suhreverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Geçen bölümde Hoca Nasreddin Tusi olarak ün yapan Muhammed bin Hasan Cehrudi Tusi'nin Kameri 597 yılında İran'ın kuzeydoğusundaki Tuz kentinde dünyaya geldiğini anlattık. Tusi, Kur'an-ı Kerim, fıkıh, usul, mantık, hikmet ve diğer ilimleri babası ve dayısından öğrendi. Daha sonra ilmini tamamlamak üzere o çağda İslam ülkelerinde önemli ilim merkezi olan Nişabur kentine gitti ve çağının en seçkin bilim adamı oldu. Horasan toprakları Moğolların saldırılarına maruz kaldığı yıllarda Tusi İsmaili kalelerine sığındı ve burada birçok eserini telif etti. Ancak Moğol hükümdarı Helekuni'nin İran'a girmesi ve İsmailiye kalelerini yıkmasının ardından Tusi Helekuni'nin hizmetine girdi ve Heleku onu baş vezir yaptı. Heleku Hoca Nasreddin Tusi'ne yaptığı istişarenin ardından ve diğer bazı müşavirlerinin muhalefetine karşın Bağdat'ı fethetti ve bu büyük fetihten sonra Tusi'yi Merak-ı Rasathanesini inşa etmekle görevlendirdi. Merak-ı Rasathanesi 400 bin enfes ve ender eserleriyle o çağın en büyük kütüphanesiydi. Yine dedik ki Hoca Nasreddin Tusi çağının özellikle fıkıh, hikmet, kelam, mantık, matematik, nücum ve ahlak ilimleri başta olmak üzere birçok ilimde üstün bir yeteneğe sahipti. Geçen bölümlerde Tusi'nin bazı eserlerinden de söz ettik. Şimdi yine bu büyük İranlı bilginin bazı eserlerini sizlere tanıtacağız.
Öklit geometrisi ilkeleri tahriri ya da geometri ilkeleri, geometri bilim dalında bize ulaşan en mükemmel kitaptır. Yunan matematikçi Öklit'in kitap Abbasi halifeleri döneminde birkaç müneccimin çabaları sonucu Yunan dilinden Arap diline çevrildi. Tusi aynı tercümeyi kullanarak geometri biliminin ilkeleri yeniden yazmaya başladı. Kitapta 13 makale yer alırken daha sonralarda 2 makale eklendiği anlaşılıyor. İlk 6 makale düz geometri hakkında ve 7. ile 10. makaleler aritmetik ve sayıların özellikleri ve 11. ile 13. makaleler uzay geometrisiyle ilgilidir. Amerikalı tarihçi George Sarton, Bilim Tarihi adlı eserinde Tusi'nin bu eseri Euclides'i izlediği için birkaç asır boyunca matematik bilginleri tarafından çok benimsendiğini belirtiyor.
Zivci İlhani, Hoca Nasreddin Tusi'nin Fars dilinde kaleme aldığı en ünlü eserlerinden biridir. Zir, müneccimlerin dilinde yıldızlara ve gökyüzündeki cisimlerin hareketlerinin rasat edilmesiyle elde edilen bilgilerin yazıldığı kitabın adıdır. Tusi, yıldızları rasat etme işinin tamamladıktan sonra tüm bulgularını Zivci İlhani adlı eserinde 4 makalede topladı. Birinci makale marifeti tavahir, ikinci makale marifeti seyri kevakip, yani yıldızları, seyri ve enlem ve boylamlara göre konumu, 3. makale zaman tanımı ve 4. makale nücum bilimindeki diğer hareketlerle ilgilidir. Eserin ön sözünde Moğolların lideri Cengiz ve torunlarından söz ediliyor. Yine ön sözünde Meragı Rasathanesi'nin Kameri 657 yılında inşaatına başlandığı anlaşılıyor. Tusi'nin Zici İlhani adlı eserine birkaç muteber şerh yazıldığı da biliniyor.
Ahlak-ı Nasiri, Hoca Nasreddin Tusi'nin Güney Horasan valisi Nasreddin Muhteşem'in talebi üzerine pratik hikmet ve ahlak hakkında telif ettiği eserin adıdır. Bu eser Fars dilinin ahlak ve pratik hikmet üzerine yazılan en değerli eseri sayılır. Eserde ahlak, tehsibi, evin yönetimi, hükümet gibi başlıklar yer alıyor. Gerçi birçok hekim ve alim bu başlıklarla ilgili ayrı ayrı eserleri kaleme almıştır. Fakat Tusi tüm bu başlıkları bir arada ve Ahlak-ı Nasiri adlı eserde topladı. Eserin girişinde eseri anlamak için Doğu felsefesinden ne gerekiyorsa en güzel tarzda beyan etti.
Hoca Nasreddin Tusi'nin tıp alanında da bazı eserleri bulunuyor. Ancak gerçekte Tusi, matematik, nücum, mantık ve felsefe üzerinde durduğu kadar tıp bilimi üzerinde durmadı. Tusi, tıp bilimini bir süre o dönemin büyük tabibi Kutbettin Mısri'den ve hikmeti de İmam Fahr-ı Razi'nin talebelerinden öğrendi. Ve anlaşılan İbn-i Sina'nın Kanun adlı eseri de kendisinden ders aldı. Tusi tıp bilimi alanında öncü tabipler olan Razi, Ahvazi ve İbn-i Sina ve İslam tıbbi tercüme edenlerle hemfikirdi. Tusi, Razi ve İbn-i Sina gibi hastaları hastanelerde tedavi etmekle uğraşmadı ve daha çok matematik, nücum ve felsefe üzerinde çalıştı.
Hoca Nasreddin Tusi Arapça, Farsça şiirler de yazdı. Öyle ki kendisinden sonra gelen tarihçiler ve tarih yazarları onu şair olarak tanıyordu. Tusi edebiyat alanında da oldukça titiz bir eleştirmendi. Bu büyük bilgin kendi çağının en seçkin şiir uzmanlarından biriydi ve Humam Tebrizi ve Esiruddin Umani gibi talebeler yetiştirdi. Tusi birçok İranlı bilgin eserlerini Arapça yazmayı tercih ettiği bir çağda değerli Farsça eserlere imza atarak Fars dili ve edebiyatına büyük hizmet sundu. Tusi'nin kelamının akıcı olması başka bilginlere göre sahip olduğu üstünlüklerden biriydi. Tusi, Moğol istilası döneminin diğer yazarlarından farklı olarak yazılarını gayet sade ve akıcı bir dille yazıyordu ve yazılarını şiirden başka nesir yazılarında da usta biri olduğunu gösteriyor.
Tusi'nin edebiyat ve şiir alanındaki eserlerine Esasul İktibas, Miyarul Eş'ar ve Tecridi Mantık adlı eserleri örnek vermek mümkün. Miyarul Eş'ar adlı eser Kameri 649 yılında yazıldı ve şiir tekniklerini içeriyor. Tecridi Mantık Kameri 656 yılında yazıldı ve Tusi eserin son bölümünde şiirden söz etti. Esasul İktibas adlı eser Tusi'nin mantık ilmi hakkındaki en önemli eseridir ve Kameri 642 yılında Farsça yazıldı. Eserde 9 makale yer alıyor ve her makalede birkaç teknik anlatılıyor. 9. makale ise şiir hakkında. Bu eser İbn Sina'nın mantık ve felsefe üzerine yazdığı Şifa adlı eserinden sonra bu bilim üzerine yazılan en büyük ve en önemli eserdir.
Hoca Nasreddin Tusi'nin kelam ilmi üzerinde yazdığı en önemli eseri Tecridul Akaid adlı eserdir. Bu kitap akaid ilkeleri üzerine yazılan en iyi özet eserdir. Tusi eserin ön sözünde şöyle diyor: "Bu kitabı en iyi yöntemle düzenledim ve bana delillerle ispat olunanın ve inandığım şeyleri bu kitapta yazdım." Kitap 6 bölüme göre düzenlenmiş bulunuyor. Eserin 4. ila 6. bölümlerinde nübüvvet, imamet ve maat ve ispatları yer alıyor. Bu eser yazıldığı çağda büyük ün yaptı ve birçok bilgin eserin reddi veya kabulü üzerinde şiirler yazdı.
Hoca Nasreddin Tusi aynı zamanda Osaful Eşraf adlı eseri telif ederek bir arif olarak konumunu pekiştirdi. Tusi bu eseri Moğol hükümdarlarının bilge veziri Hoca Şemseddin Muhammed Cüveyni'nin ricası üzerine yazdı ve eserde kıyamet, cennet ve cehennem gibi konulara irfani bir açıdan yaklaşarak değindi. Tusi'nin başlangıç ve son anlamına gelen Mebda ve Maat adında bir eseri daha bulunuyor. Tusi bu eserde adından da anlaşıldığı üzere yaratılışın başlangıcını, kıyamet gününü, cennet ve cehennem irfani bakış açısıyla irdeliyor.
İranlı büyük bilgin Hoca Nasreddin Tusi'den fıkıh, coğrafya, maden bilimi, tefsir, talim ve terbiye, musiki ve diğer birçok bilimsel alanda değerli eserler geride kalmıştır.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli dizi programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu bölümde sağlığa ve sıhhatinize vermeniz gereken önemi ve bunun hayatınızdaki olumlu ve faydalı yanlarını konu edineceğiz. Geçen bölümlerde zaman yönetimi ve bu yöntemin daha iyi ve keyif verici anlar yaşamak için gerekliliğini ve rolünü ele almıştık. Bunun yanı sıra düzenli olmak, hedefli yaşamak ve bu hedeflere ulaşmak için doğru planlamanın öneminin de altını çizdik. İyi bir planlamanın yaşamdaki tüm kişisel ve toplumsal görevlerimizi düzenli olarak yerine getirmesinde size yardımcı olabilecek bir planlama olduğunu söyledik.
Böyle bir planlama ancak hayatın çeşitli yanlarının göz önünde bulundurması ile yapılabilir. Her insanın kişisel ve toplumsal hayatı onun kendi ve başkaları ile olan ilişkilerinden kaynaklandığı için planlamalarda da kişi hayatının bu iki önemli boyutu göz önünde bulundurması şarttır. Kişisel görevlerden kastedilen her kişinin bilim öğrenme, ahlakını eğitme, maneviyata yönelme, kişisel sağlığına ve sıhhatine önem verme, sağlıklı beslenme, sportif planlama yapma, eğlenme ve vakit geçirme, kendi yeteneklerine has eğitim kurslarına katılma, iş sahibi olma ve gelir elde etmesidir.
Tabii tek bir boyuta odaklanması halinde insanı hayatın başka boyutlarından mahrum kalmasına neden olacaktır. Böyle bir süreç yaşanırsa insan değerli bir keyfi alma hazından da yoksun kalacaktır. Ancak başarılı bir planlama insanı kişisel ve toplumsal görevlerine doğru yönlendirip daha iyi bir yaşamı kişiye vaat edecektir. İslam dininde görevlerin yerine getirmesi bir Müslüman için önemli meselelerden sayılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de de insanın dünyadaki görevleriyle ilgili Beyyene suresinin 5. ayetinde şöyle buyrulmuştur. Halbuki onlara Allah'a kulluk etmelerinden başka bir görevleri olmadığı emredilmiştir. Zariyat suresinin 56. ayetinde ise Allahu Teala bu konuyla ilgili şöyle buyurmuştur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.
Böylece İslam dini açısından insanın asıl görevi kulluk etmektir. Ancak bu kulluk etme, köşeye çekilme ve tecritte yaşamak anlamına gelmez. İslam'da kulluk etmek kavramı, her kişinin kişisel ve toplumsal hayatında Allah rızası için çalışması ve Allah rızasını ve ona yakınlaşmak için çaba göstermesidir. Bu yönde adım atan bir insan, haram lokmadan, hak yemekten, yalan söylemekten, kötü davranmaktan, bencillikten ve kibirden de uzaklaşacaktır. İslami öğretiler öyle bir özelliğe sahip ki onlardan toplumsal ve dengeli bir hayat yaşamalarını istiyor. Bu öğretilerde Müslümanların birbirleriyle iletişim kurmaları ve sorunlarının çözümünde yardımlaşmaları tavsiye edilmiştir. Komşularına iyi davranmak, fakirler ve acizlere mali yardımda bulunmak tavsiye edilmiştir. Bu semavi din, Müslümanlardan kendilerini eğitmeleri ve yetiştirmelerinin yanı sıra başka Müslümanlar ve İslami topluluğun kemale doğru adım atmasında aktif rol oynaması istenmiştir.
Tahran Radyosu.
Bir Müslüman kişisel ve toplumsal görevlerini yerine getirmek ve Allah rızası için çabalamakla mükelleftir. Geçen bölümlerde kişisel görevlerle ilgili konuşmuştuk. Düşünmek ve kafa yormak, bilim öğrenmek, yeteneklerin tanınması ve yetiştirilmesi, bir meslek edinmesi gibi meselelerin daha iyi bir yaşam için gerekli olduğunu söylemiştir. Şimdi de bir başka önemli kişisel göreve değinmek istiyoruz. Öyle bir görev ki göz ardı edilmesi halinde birçok zorluk ve sorun ile karşı karşıya kalınabilir. Bu önemli görev sağlığın korunmasıdır. Biz insanların çoğu zaman gafil olduğumuz ve Allah-u Teala'yı bahşettiği bu nimetlerden dolayı şükretmekte kusurlu davrandığımız nimetlerden biri de sağlık ve sıhhat nimetidir. Biz insanlar sağlıklı olduğumuz sürece bu nimetin değerini anlamakta zorluk çekiyoruz. Ancak hastalanıp hafif bir şekilde ateşimiz olduğu zaman istediğimiz ve arzu ettiğimiz tek şey sağlık ve sıhhattır.
Hastanede olan bir hastanın ziyaretine gittiğimiz zaman veya bir hastayı hastaneye götürmek istediğimiz zaman birçok hasta ve rahatsız insanla karşı karşıya kalıp sağlığımızın kıymetini daha iyi anlarız. Hekim Hipokrat bu konuda şöyle diyor. Sağlık sadece hastaların görebildiği sağlıklı insanların başındaki taçtır. Evet değerli dinleyicilerimiz. Sağlık nimeti arzu ettiğiniz, özlemle istediğiniz binlerce şeyden daha değerli ve kıymetlidir. Sağlıklı bir insan ne kadar yüksek dereceli bir nimet içinde yaşadığını anladığında en iyisi Yaradan'a hamd edip ona verdiği bu nimetinden dolayı şükretmesi gerekir. Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlık ile ilgili şöyle bir açıklama yapılmıştır. Sağlık, insanların günlük hayatının sermayesidir. Bu sermaye, toplumsal ve kişisel sermayelere, ayrıca fiziksel kapasitelerine dayalı olumlu bir kavramdır.
Bedensel sağlık olarak da bilinen fiziksel sağlık, insanın günlük faaliyetler içinde yeterli olması ve acil durumlar içinde enerjisinin korunmasının yanı sıra hastalıklardan korunması için de gerekli kapasiteye sahip olması demektir. İşte bu sağlık denilen bu değerli inci var gücümüz ile korumaya çalışıp hiçbir zaman onu ihmal etmemeliyiz. İslam açısından da nefsin korunması ve bedene özen gösterilmesinin yanı sıra fiziksel zararlardan sakınılmasına da büyük bir önem verilmiştir. Semavi dinimizde insan, Allah'ın yarattığı varlık ve onun yeryüzündeki temsilcidir. İnsan, farklı iletişim şekillerinde Allah eksenli bir hayat sürüp kulluk ile sentezlenen bir hayat için yaratılmıştır. Hayattaki huzur ve Allah'a kulluk etmek için en önemli etkenlerden biri sağlıklı ve sıhhatli olmaktır. İslami rivayetlerde de sağlığın önemine vurgu yapılması için bir insanın en zor durumlarda ve bunalımlarda ve krizlerde bile kasten kendi sağlığına zarar getiremeyeceğinin altı çizilmiştir.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem sağlığı gizli ve bilinmeyen bir nimet olarak tanımlamışlardır. Peygamber Efendimiz sahabelerden olan Ebu Zer Gaffari'ye şöyle buyurmuşlardır. Ey Ebu Zer! Hasta olmadan önce sağlığını kavramaya çalış ve bundan hasta olduğun zaman yararlan. Hijyenik yaşamak, doğru beslenme ve spor yapma sağlığın korunmasına önemli rol oynayacaktır. Hijyen bir terim olarak bir kişinin veya topluluğun sağlığının artırılması için gerçekleştirilen davranışlar ve girişimlerdir. Kişisel ve toplumsal hijyen birçok yanı olan ve sağlığın önemli bir parçasıdır. İslam dininde kişisel hijyen konusunda olağanüstü gerçeklere değinilmiştir. Hatta hijyen ile ilgili bazı davranışlar için belli günler tayin edilmiştir. Örneğin tırnak kesilmesi için cuma günü müstahap sayılmıştır. Ellerin yemekten önce yıkanması, hoş koku sürmek, temiz giyinmek gibi tavsiyelerde, İslami öğretilerde sık sık vurgu yapılan hijyenik tavsiyeler arasına girmektedir.
Zaten Peygamber Efendimiz de kendisi temizlik ve paklığın habercisi olup kendisi herkesten daha ziyade hijyen konusuna dikkat ediyordu. Efendimiz ile görüşmelerde ilk göze çarpan özellik onun görünüşünün güzelliği, paklığı ve temizliğiydi. İnsanın maneviyatının onun doğal hayat ile harmanlandığından dolayı Allah Resulü de hiçbir zaman sağlık, güzellik ve temizlikten söz etmeyi ihmal etmeyip, burundaki tüylerin alınması kadar ince konularda bile tavsiyelerde bulunmuşlardır. Daha iyi ve daha kaliteli bir yaşam için sağlıklı ve sıhhatli olmanız şart. Bundan dolayı kişisel hijyene büyük bir yer ayırmamız gerekiyor. Kişisel hijyen, bir kişide kurumsallaşması gereken alışkanlıkların toplamıdır. Böylece kişinin bu alışkanlıkları sevgi ve istekle yapması şarttır.
Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şahsen temizliğe büyük önem verip elbise ve beden temizliği konusunda eşsiz bir örnektir. Peygamber Efendimiz abdestin adabını yerine getirmenin yanı sıra çoğu günler mübarek bedenini yıkayıp bunların her ikisini de ibadet olduğunu söylüyordu. Peygamber Efendimiz tenin temizliği, ruhunun tahareti ve kutsiyetiyle uyumlu idi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem her daim yarenleri, sahabeleri ve Müslümanlara başlarını, yüzlerini, elbiselerini ve evlerini temiz tutmalarına vurgu yapıp onların özellikle de cuma günleri yıkanmalarına ve hoş kokulu olmalarına özen göstermelerini istiyordu. Peygamber Efendimiz bu konuda şöyle buyurmaktadır. Başardığınız kadar temiz olun. Çünkü pak Allah'ımız İslam'ı paklık ve temizlik üzerine kurup temiz ve pak insanlardan başka kimsenin cennete giremeyeceğini buyurmuşlardır. Psikologlara göre çocukluk ve gençlik çağları kişisel hijyenin eğitimi için çok kritik bir dönemdir. Aile, yani anne ve baba, çocukların sağlık ve hijyen konularında da olduğu gibi onlar için örnek teşkil etmektedirler. Psikologların bakışından her öğün yemekten sonra dişleri fırçalamak, yıkanmak, ellerin yemekten önce yıkanması, tırnakların kesilmesi, yüzün yıkanması gibi hijyenik alışkanlıkların öğretilmesi çok faydalıdır.
Tabii sağlıklı alışkanlıkların başlaması için hiçbir zaman geç değildir. Bir kişiyi çocukluğunda hijyen konusunda eğitim verilmemişse veya hijyen konusuna ilgisiz olan bir ortamda büyümüşse, böyle bir kişiyi alışkanlık kazandırmak için tekrarlama ve alıştırma yaptırarak bu özellik kazandırılabilir. İşte hayatımız akıp gitmektedir. Biz daha iyi bir yaşam için ise daha fazla çaba göstermemiz şart. Bu çabaların ertelenmemesi ise daha büyük bir önem taşımaktadır.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcul Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi Hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı. Ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybederler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.